İnsan ve Davranışı. Doğan Güceloğlu. 18. kaset A yüzü. Sayfa 353. İkinci aşama. Bireysellik. Amaca yönelik değiş tokuş. Bireyin gereksinimlerini gideren her şey doğrudur. Karşısındakiyle doğru dürüst bir alışveriş ve değiş tokuş kurabilmek için bir kimsenin doğru yolda olduğunu gösterir. Bireyler arasındaki anlaşma ve söz vermelere değer verilir. Sayfa 354. Üçüncü aşama. İyi çocuk yönelimi. Diğerlerini, özellikle kişinin aile üyeleri gibi yakını olan kimseleri memnun etmek için yapılan hareketler doğrudur. Bireyin kendisinden bekleneni yapması en doğru hareket biçimidir. Dördüncü aşama. Yasa ve düzen yönelimi. Çocuğun algılaması aile sınırlarını aşmış ve tüm toplumu kapsamaya yönelmiştir. Bireyin görevini yapması, yasalara boyun eğmesi, yasayı temsil eden otoriteyi dinlemesi ahlaksal davranış olarak görülür. Beşinci aşama, toplumla sözleşme yenilimi. Yasalar önemlidir ancak bu aşamada yasalar istendiğinde değiştirilebilen sözleşmeler olarak görülür. Yasaların amacı toplumun büyük kesimine hizmet edebilmek olduğuna göre sırası geldiğinde bu amacı gerçekleştiren diğer seçeneklerin düşünülmesinde de bir sakınca olmamalıdır. Sözleşme ve anlaşmalar bir kez yapıldıktan sonra her iki tarafı da bağlayıcı bir özellik taşır. Altıncı aşama, evrensel ahlak ilkeleri. Bu aşamada bireyin düşünüşü temel ahlak ilkelerini belirler. Ahlak ilkeleriyle yasalar arasında kendiliğinden yasaya uygun, ahlak ilkeleriyle yasalar arasında çoğu kez bir çelişki olmadığı için ahlak ilkelerine uyan birey kendiliğinden yasaya uygun davranmış olur. Ne var ki yasa ve ahlak ilkeleri arasında bir çelişki olduğunda bireyin ahlak ilkelerine uyması beklenir. Yedinci aşama, kutsallıktan kaynaklanan ahlak anlayışı. Bu aşamada birey kendisini içinde yaşadığı toplumu, insan ırkını aşan evrensel bir düzen kurmaya çabalar ve bu kutsal düzenin bir parçası olarak her şeyle uyum içinde yaşamaya yönelir. Bu tip düşünüşün temelinde Mevlana'nın yaratıcıya duyulan sınırsız sevgi ve bağlılığının yattığı, "Gel ne olursan gel, evimiz gönül evidir, kapısı herkese açıktır" anlayışı yatar. Kohlberg'e göre bu gelişim aşamaları evrenseldir ve her aşama kendiliğinden bir önceki aşama gerçekleştikten sonra kendini gösterir. Çocuk, diğer kimsenin görüşünün, olaya bakışının farkına varıp onu kendi düşüncesiyle ilişki haline getirebildiği oranda ahlaksal gelişme devam eder. Fakat her bireyde ahlaksal gelişme aşamalarının tümünün gelişmesi beklenemez. Sosyal ve kültürel çevresine bağımlı olarak her birey kendi koşulları içinde ahlak gelişmesini sürdürür. Bu nedenle bireyler arasında aşama farkları gözlenebilir. Ahlaksal düşüncenin gelişim düzeyi ile bireyin ahlaksal davranışı arasında bir ilişki var mıdır sorusu psikologları sürekli ilgilendirmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar kesin bir sonuca ulaşamamış ve psikologlar açık bir seçik bir genellemeye gidememişlerdir. Varılan en belirgin sonuç şudur. Ahlaksal düşünce, bireyin ahlaksal davranışını belirleyen değişkenlerden biridir. Ahlaksal davranışı yasaklanan davranışın çekicilik derecesi, bireyin içinde bulunduğu grubun baskısı, yakalanma ihtimalinin düşük veya yüksek olması gibi başka faktörler de etkiler. Her bireye göre değişkenlerin değeri farklı olabileceğinden, bu konuda herkes için geçerli bir genelleme yapmak zordur. Alt ana başlık 6. Sosyal ve duygusal gelişim. Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi, duyusal, hareketsel ve bilişsel gelişime paralel olarak oluşur ve değişik aşamalardan geçerek onun topluma girmesini hazırlar. Sayfa 355. Aşağıda sosyal ve duygusal gelişimin her basamakta gösterdiği temel özellikleri inceleyeceğiz. Yan başlık. İlk 2 yılda görülen sosyal ve duygusal gelişim. İlk 2 yıl çocuğun kişiliğinin yapılaşmasında önemli rol oynar. Erikson'un kuramına göre çocuğun güven duygusunu geliştirmesi, onun yaşamında en önemli rolü oynayan annesiyle olan ilişkisinin türüne bağlıdır. Çocuk, annesinin kendisini bırakıp gitmeyeceğine ve annesinin kendisine önem verdiğine inanırsa, güven duygusu doğal olarak gelişir. Çocuk, annesini kendisiyle sürekli beraber olacağına ve kendisine önem vereceğine inanamazsa, onda güvensizlik duygusu gelişir. Çocuğun ilk 2 yıl içinde geçtiği duygusal ve sosyal aşamaları 3 temel basamakta toplayabiliriz. Parantez içinde bu araştırma Houston, B ve Rim adlı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Araştırma tarihi 1983. İsimlerin harfleri şöyle: H-O-U-S-T-O-N B-E-E R-I-M-M. Parantezi kapatıyoruz. 1. Doğum ve 5 ay arası. Çocuk henüz kimseye bağlılık geliştirmiş değildir. Bu aşamada çocuk yabancılara ve kendini besleyen herkese gülümser. 5 ay civarında doğru çocuk kendisine bakan annesiyle özel bir bağlantı kurmaya başlar ve bağlılık dereceli olarak gelişir. Öğrenme psikologları çocuğun annesine ve babasına bağlanmasını öğrenme sonucu ortaya çıkan bir davranış olarak görürler. Bu görüşe göre çocuk beslenme ve bakım sonucu kendisini iyi hissetme duygusuyla ana babasının yanında olmasını çağrışım haline sokar. Bilişsel gelişmeyi temel alan psikologlar ise bağlanmanın temelinde çocuğun zihinsel gelişmesini görürler. Onlara göre çocuk nesnelerin sürekliliği kavramını geliştirmeden annenin ya da babanın her zaman aynı kimse olduğunu kavrayamaz. Sayfa 356. Bu nedenle bilişsel gelişim çocuğun sosyal ilişkilerinin temelini oluşturur. 2. 5 ve 10 ay arası. Özel bağımlılık devresi. Çocuk kendisine bakan kimseye, çoğunlukla anneye özel bir bağımlılık geliştirir. Ona daha çok gülümser. O yanından ayrıldığı zaman huzursuz olur. Aşina olmayan sosyal durumlarda sığınılacak bir kucak olarak onu görür. 3. 10 ve 24 ay arası. Çocuk yavaş yavaş diğer kimselere anneye olduğu kadar kuvvetli olmasa da bağlılık geliştirmeye başlar. Baba, bakıcı kadın, büyük anne, abla, abi gibi kimseler çocuğun bağlandığı kimseler arasına girerler. Fakat bu kimseler annenin yerini anlamaz. Çocuk en kuvvetli bağını ikinci aşamada annesiyle kurmuştur ve anneye bağlılık bu aşamada kuvvetini kaybetmez. Erikson'un kuramını hayvanlar üzerinde yapılan gözlemlerde destekler. Harlow adlı Amerikalı psikoloğun şempanze yavruları üzerinde yaptığı araştırmalar ilginç bulgular ortaya koymuştur. İsmin harfleri şöyle: H-A-R-L-O-W. Araştırma tarihi 1972 ve 1971. Erken yaşta annesinden ve diğer şempanzelerden ayrılarak yalıtılmış bir ortamda yetişen şempanze yavruları yetişkin duruma gelince son derece yetersiz davranışlarda bulunurlar. Diğer şempanzelerle oynayamaz, cinsel ilişkiyi normal uygulayamaz ve kendi çocukları olduğunda onların nasıl yetiştireceklerini bilemezler. Şempanze yavrusu doğumdan sonra ilk 7-8 ay yalıtılmış ortamda bırakılıp daha sonra sosyal ortama konursa ayrı kaldığı ilk ayların olumsuz etkisi büyük olur ve hiçbir zaman yerine konamaz. Geriye dönüşümü olmayan bir olumsuz etki şempanzenin yaşamında her zaman kendini gösterir. Bu gözlemlere bakarak şempanze yavrularının doğumdan sonraki ilk aylarının sosyalleşme açısından kritik bir devre olduğunu söylemek de yerinde olur. İnsan yavruları üzerinde şempanze yavrularıyla yapılan türden araştırmalar yapılmamıştır. Fakat çocuğun içinde yetiştiği değişik aile ortamlarını inceleyen Ainsworth adlı psikolog, şempanzelerde gözlenen bulgulara son derece benzer süreçlerin insan bebekleri içinde geçerli olduğu sonucuna varmıştır. Ainsworth isminin harfleri şöyle: A-I-N-S-W-O-R-T-H. Araştırma tarihi 1978. Anne babaya karşı güven duygusu geliştiremeyen çocuklar, İlkokul çağında arkadaşlık kurmakta, beraber oyun oynamakta zorluk çekerler ve dersle ilgili konulara diğer çocuklara göre daha az ilgi duyarlar. Çocuğun ilk yıllarındaki sosyal ve duygusal gelişimi besbelli ki bireyin daha sonraki yıllardaki sosyal ve duygusal davranışlarının temelini oluşturur. Sayfa 357. Çocuğun ilk yıllarındaki sosyal ve duygusal gelişimini onun bilişsel gelişiminden ayrı düşünemeyiz. Her iki gelişim birbirini etkiler. İyi bir ortamda yetişen çocuk daha çabuk bilişsel gelişimini tamamlar. Buna karşılık bilişsel zemin çocuğun daha etkin sosyal ve duygusal ilişkiler geliştirmesini yol açar. Sağlıksız ilişkiler ortamında yetişen başka bir çocuk ise bilişsel gelişimi yönünden gecikir ve bu gecikme sosyal ve duygusal gelişmenin gecikmesini yol açar. Yan başlık. 2 ile 5 yaş arasında sosyal ve duygusal gelişim. Bu devrede çocuk kendi girişimiyle ve diğerlerinden bağımsız olarak işler becermeye çalışır. Yiyeceğini kendisi seçmeye çabalar. Ayakkabısını kendisi bağlamak ister. Sokakta çıkıp oynamak ister. Bedensel gelişimi ve dil olanakları çocuğun çevresiyle daha bağımsız ilişkiler kurmasına olanak verir. Çocuğun isteklerine tümüyle uyan ana babalar, çocuğun sınır tanımayan istekleriyle karşılaşabilirler. Çocuğa bir derece özgürlük tanıyarak kendi isteklerine yapmasına olanak sağlamak, fakat bunu ölçülü bir biçimde yaparak çocuğu tamamıyla başıboş bırakmamak gerçekleştirilmesi zor bir görevdir. Bu devrede ana baba çocuğu hem ezmeden hem de başıboş bırakmadan zor dengeyi kurmaya çalışır. Çocuğun bağımlılık davranışı bu devrede kendini pek göstermez ve çocuk sanki annesine hiç gerek duymuyormuş gibi hareket eder. Fakat zor durumlarda kaldığında, başı sıkıştığında ilk başvuracağı ve yardıma çağıracağı kişi annedir. Bir yandan anne desteğine olan gereksinmesi, diğer yandan bağımsız bir birey olarak kendi istediğini yapma isteği çocuğu etkiler. Çocukların sosyal gelişmesinin bir parçası olarak oyun davranışları da bir gelişme gösterir. Daha önce etrafında gördüğü her oyuncağa saldıran ve başkasının oyuncağı kavramını anlamayan bebek, bu devrede paralel oynayan çocuk durumuna gelir. Paralel oyunun özelliği, her çocuğun kendi oyununu diğer çocuğun oyununa karışmadan onun yanı sıra oynamasıdır. Daha sonra oyun ilişkilerindeki gelişim işbirliğine dayalı oyun aşamasına gelir. İşbirliğine dayalı oyunda her çocuk aynı oyun içinde yer alır ve farklı görevler yüklenir. Ben anne olayım, sen doktor ol, sen bakkal ol gibi. Holmberg, çocukların oyun davranışlarını gözlerken bazı çocukların diğerlerinden daha iyi işbirliği kurduklarını, iyi ilişkiler geliştirmede diğer çocuklardan daha üstün olduklarını gözlemiştir. Holmberg isminin harfleri şöyle: HOLMBERG. Devam ediyoruz. Holmberg, iyi ilişkiler kuran çocukların bebekken güven duygusunu sağlıklı bir biçimde geliştirdiğini savunur. Bu görüş Erikson'un gelişim kuramına uygundur. Sayfa 358. Yan başlık. 5 ile 12 yaş arasında sosyal ve duygusal gelişim. Bu devrede çocuk okula gitmeye hazırdır. Okula başlayan çocuktan bazı zihinsel ve sosyal beceriler kazanması beklenir. Çocuk beklentilerin farkındadır ve okuldaki başarısı beklentilere uyarsa kendisini başarılı, uymazsa başarısız hisseder. Erikson çocuğun sosyal gelişmesiyle ilgili kuramında bu devredeki iki uçlu boyut çalışma ve aşağılık duygusu olarak tanımlar. Çalışma, bireyin okulda öğrenmesi gereken becerileri kazanabilmesi gereken çabayı ifade eder. Aşağılık duygusu, çocuğun başarısız olduğu zaman kendisini nasıl algılayacağını belirtir. Erikson, çocuğun ilk yaşlarda kazandığı temel güven duygusuyla okuldaki başarısı arasında bir ilişki olduğunu savunur. İyi bir ana-baba ilişki, ortamında yetişen çocuk, temel güven duygusunu kazandığı için okulun kendisine getirdiği yeni öğrenme aşamalarını korkmadan karşılayabilir ve başarılı olur. Temel güven duygusunu kazanamamış çocuklar ise tam başarı gösteremezler. Çok sayıda araştırma Erikson'un beklentilerini desteklemiştir. Bilişsel gelişmesinin hızlı olduğu ve okulda birçok beceriler öğrendiği bir devrede, bu devrede çocuğun sosyal ilişkilerinde de bir süreklilik ve tutarlılık görülür. Okula başlamadan önce kız veya erkek demeden karışık bir biçimde grup kuran ve oynayan çocuklar, ilkokul çağında kendi cinsinden olan çocuklarla oyun oynamayı yeğlerler. Kızlar, kız çocuklarının oluşturduğu kendi grupları içinde, erkekler, erkek çocuklarından oluşan grupları içinde oyun oynarlar. Freud'un kuramını izleyen psikologlar bu davranışı örtük cinsiyet dürtüsüyle açıklarlar. Onlara göre cinsel dürtü ilkokul devresinde örtük bir biçimde gelişir ve davranışta kendini göstermez. Kohlberg ise bu çağda çocukların kendi cinsiyetlerinin sürekliliğini keşfettiklerini ve eşcinsel grup içinde seks rollerini öğrenmeye başladıklarını ileri sürer. Eşcinsel oyun davranışının nereden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Bu devre için söylenebilecek en kesin şey, bu yaştaki çocukların arasında arkadaşlığın gittikçe önem kazandığıdır. Arkadaşlığın önem kazanması bundan sonraki ergenlik devresinde de sürer ve eşit gruplarının baskısı ailenin etkisine denk, hatta ondan daha üstün olmaya başlar. Çocuk, arkadaşlıklarının nasıl geliştiği ve hangi boyutları kapsadığı psikologların gittikçe ilgisini çeken bir alan olmaya başlamıştır. Bu konuda şu sorular psikologların ilgisini çekmektedir. Çocuk en erken hangi yaşta arkadaş edinmeye başlar? Çocukluk arkadaşlığı ne kadar sürer? Arkadaşlık kurmada çocuklar arasında farklılıklar var mıdır? Ve farklılıklar ileriki yaşlarda devam eder mi? Bu soruları bir kültür içinde inceleyebileceğimiz gibi kültürler arasında da inceleyebiliriz. Amerikan çocuklarının hem kız hem de erkek arkadaşlık kurma biçimleri ve ilişkileriyle Türk çocuklarının arkadaşlık kurma biçimleri ve arkadaşlık ilişkilerinin türünde farklar var mıdır? Böyle karşılaştırmalı araştırmalar bizi sosyal ortamın çocuğun nasıl ve ne yönde etkilediği konusunda aydınlatıcı bulgulara götürür. Yan başlık 12 ile 18 yaş arasında sosyal ve duygusal gelişim. Sayfa 359. Özdeşleşme ve arkadaşlık bu devirdeki sosyal ve duygusal gelişimin iki önemli yönünü oluşturur. Önce özdeşleşme sürecini gözden geçireceğiz. Daha sonra ergenlik çağındaki arkadaşlık konusunu tartışacağız. Özdeşleşme. Bu devreye ergenlik çağı adını veriyoruz. Ergenlik çağında gelişmekte olan bireyin kendi benliğini bulması ve tanımlaması, başka bir deyişle özdeşleşmeyi en önemli basamağı oluşturur. Erikson bu aşamada bireyin hem cinsel hem de mesleksel olarak benliğini oluşturma çabası içinde olduğunu düşünür. Erikson'un kuramını temel alarak araştırmalarını sürdüren James Mercer, özdeşleşmeyi şu boyutlar içinde değerlendirir. Önce ismini harfini vermek istiyorum. J-A-M-E-S M-A-R-C-I-A Araştırma tarihi 1980. Devam ediyoruz. Benlik 1. İçseldir 2. Birey tarafından yapılandırılır 3. Dinamiktir 4. Bireyin yeteneklerinin inançlarını ve her alandaki yaşantılarını kapsar. Marsya'ya göre bu yapı ne kadar iyi gelişirse, birey kendi özelliklerinin ve bireyselliğinin o kadar farkında olur ve kendisinin kuvvetli ve zayıf taraflarını o kadar iyi görür. Bunun sonucu olarak da daha gerçekçi bir benlik anlayışına ulaşır. Marsya, özdeşleşme statüsü adını verdiği 4 basamaklı bir kuram ileri sürer. Basamaklar sıra içinde gelişir, ne var ki herkes bu basamakların tümünü geliştiremeyebilir. Bazı bireyler basamakların birinde takılabilir. 1. Dağınıklık. Birey özdeşleşmesini oluşturmak için var olan seçenekleri henüz gözden geçirmemiş ve bir seçim yaparak kendini bir özdeşleşmeye adamamış ya da bağlamamıştır. 2. Körü körüne bağlılık. Birey kendisini daha önce öğretilen ana babanın görüş ve değerlerine körü körüne bağlıdır. İncelemeden ve kendisi bu konuda önemli bireysel bir deneyim geçirmeden sanki kendi değerleriymiş gibi ana babasının görüş ve değerlerini sürdürür. 3. Askıya almak. Birey özdeşleşme krizinin tam ortasındadır. Daha önce inandığı bütün değerleri yeniden gözden geçirir. Bu devrede birey henüz hiçbir görüş ve değere bağlanmadığı için kendini havada hisseder. 4. Özdeşleşmenin başarılması. Birey değer ve görüşleri gözden geçirmiş ve kendi için en uygun bulduğu bir özdeşleşmeye kendini adamış ve bağlamıştır. Özdeşleşme geniş kapsamlıdır. içine bireyin genel yaşam ve mesleksel amaçlarını alır. Sayfa 360. Araştırmalar, özdeşleşmenin başarılmasının 18-24 yaşları arasında gerçekleştiğini gösterir. Erikson, aşamaların daha erken yaşlarda oluştuğunu ileri sürmüştü. Araştırma sonuçları ise, özdeşleşme gelişmesinin uzun süre devam ettiğini ve bireyden bireye değişen bir gelişim temposu gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bir süredir tartışa geldiğimiz bilişsel, ahlak ve özdeşleşme gelişim aşamalarının birbirleriyle ilişkisi var mıdır? Sorunun cevabı evettir. Born, formal operasyonlar devresine ulaşan bireylerin daha kolaylıkla özdeşleşmeyi başarabildiklerini göstermiştir. Born isminin harfleri şöyle. B-O-U-R-N-E. Araştırma tarihi 1978. Zihinsel gelişimin hızı hem ahlaksal hem de özdeşleşme gelişiminin hızıyla ilişkilidir. Araştırmalar bu ilişkiyi kesin olarak gösteriyor. Ancak hangi alanın daha önce geliştiğini kesinlikle bilemiyoruz. Birey 12-18 yaşları arasında 3 alandaki yani bilişsel, ahlak ve özdeşleşmede en önemli gelişmelerini tamamlar. Piaget, gelişimin olabilmesi için ilk adım olarak çocuğun bir dengesizliğin, bir yetersizliğin farkına varması gerektiğini söyler. 18-12 yaş arası ergenin en arayış içinde olduğu, ana baba ve çevresine en çok ters düştüğü ve kendisiyle toplum arasındaki dengesizliği en yoğun olarak yaşadığı bir devredir. Ergenlik çağında arkadaşlık. Bireyin en büyük bilişsel, duygusal geliştirme gösterdiği ve her şeyi eleştirip soruşturup kendine özgü yeni bir dünya kurmaya çalıştığı ergenlik çağında, gencin dayanabileceği en önemli güven kaynağını arkadaşlık oluşturur. Her konuda dengesizlik içinde olan ve denge oluşturmaya çalışan çocuk, arkadaşlık konusunda dengesizlik içinde değildir. Bu yaşlarda yaşıtların çocuk üzerindeki etkisi çoğu kez aile kişisinin etkisinden kadardır. Hatta bazı ülkelerde ondan da büyüktür. Amerika'da bu yaş grubuna 10'lu yaştaki kimse anlamına gelen teenager adı verilir. Harfleri T-E-E-N-A-G-E-R. Bu grup 13 ila 19 yaş arasındaki kişileri kapsar. Teenagerlık döneminin kendine özgü belirli psikolojisi olduğu kabul edilir ve doğal olarak herkesin bu aşamadan geçmesi beklenir. Türkiye'de biz böyle bir kategori geliştirmiş değiliz. Bu yaştaki çocukların daha önceki yaşlarda olduğu gibi her şey üzerinde kolayca aynı görüşleri paylaşmadığını biliriz. Ne var ki arkadaş grubunun aileden önemli olduğunu söyleyemeyiz. Amerikalı psikologların birçoğu bu yaş grubundaki gençlerle ilgili araştırma yapıp bulgularını tartışırken sanki kendi bulguları o yaş grubundaki bütün dünya çocuklarını kapsarmış gibi akıl yürütürler. Psikologların bu yaptığı en önemli hata insan davranışını incelerken bireyin içinde yetiştiği kültürel ve sosyal ortamın etkisini hesaba katmayışlarıdır. Türkiye'de 12 ile 18 yaş arasında gençlerin davranışlarının özellikleri Amerikalılarınkinden farklıdır. Bu fark iki ülkedeki aile yapısı, ana babanın çocuklarıyla kurdukları ilişkinin türü ve kültürün aile üyelerinin ilişkilerini düzenleyen değer ve görüşlerindeki ayrılıklardan doğar. Amerika'da yapılan araştırmalar 13 ve 15 yaşları arasındaki çocukların en çok arkadaş grubunun etkisinde kaldığını gösterir. Kendine güveni en az olan, özdeşleşme gelişmesinin en karışık noktasında bulunan bireylerde arkadaşlar daha fazla etkin olur. Sayfa 361. Bilişsel gelişiminde formal operasyonlara geçmiş, ahlaksal gelişiminde belli ilkelere ulaşmış birey arkadaşlarının etkisinden bağımsız karar verebilir. Yapılan araştırmalar, aileyle olan ilişkinin kuvveti ve türünün en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteriyor. Görülüyor ki, duygusal gelişim, bilişsel gelişim, ahlaksal gelişim ve sosyal gelişim el ele gitmekte, birbirlerini etkileyerek bireyin gelişiminin tümünü belirlemektedir. Alt ana başlık 7. Temel gelişim süreçleri. bireyin gelişiminde önemli bir rol oynayan biyolojik kaynaklı ve çevreden gelen etkilere yetişkinlik devresine geçmeden önce yeniden bir göz atalım. Bireyin doğuştan getirdiği biyolojik etkenlerin ne olduğu, etkenlerin olduğu kadar çevrenin de gelişim üzerindeki etkisini böylece iyi anlayabiliriz. Yan başlık: Çocukluk süresince biyolojik etkiler. Çocuğun biyolojik gelişiminin altında olgunlaşmanın yattığını artık kesinlikle biliyoruz. Boyumuzun uzaması, elin kolun büyümesi için yeni bir beceri öğrenmemize gerek yok. Zamanı gelince organlar gelişmesini yapar. Zamanı gelince bu gelişme durur. Bebeğin oturması, emeklemesi, yürümesi gibi hareket gelişmesi de olgunlaşmaya dayalı bir süreçtir. Düşüncenin ve algılamanın gelişmesinde de olgunlaşma önemli bir rol oynar. Beynin gelişmesi çocuk doğduktan sonra devam eder ve miyelinlenme yoluyla sinir hücreleri birbirlerinden daha bağımsız uyarma ve uyarılma olanına kavuşur. Miyelin tabakası oluşurken beyinde başka bir süreç daha yer alır. Hücreler birbirleriyle bağlantı kurmaya ve işlevsel gruplara ayrılmaya başlarlar. Her iki süreç de olgunlaşmaya bağlıdır. Olgunlaşmaya bağlı bu iki süreç beyinde yer almadan ayakkabının bağını bağlamada gerekli olan el kol hareketlerini bireyin koordine etmesi, bunun da ötesinde daha açık seçik düşünebilmesi imkansızdır. Demek oluyor ki olgunlaşma bilişsel süreçlerin temelinde bulunan gerekli bir aşamadır. Çocuğun mizacının kısmen anne babanın genetik etkisiyle yapılaştığına inanan bilim adamları bugün çoğunluktadır. Çocuğun genetik yapısı onun bedensel ve psikolojik süreçlerinin her yönünü etkiler. Yüzün yapısı, sesin tonu, ergenlik, gelişme çağındaki gelişmelerin sırası ve zamanlaması bireyin genetik yapısıyla ilgilidir. Yan başlık: Çevrenin etkisi. Biyolojik süreçler gelişmenin temelini ve her aşamanın zamanını belirler. Ama gelişmenin içeriğini etkileyen önemli faktör çocuğun içinde yetiştiği çevrenin özellikleridir. Aşağıda çevrenin üç ana boyutuna bakacağız. Ekonomik düzey, okul yaşantısı ve aile içindeki etkileşimin türü. Ekonomik düzey. Amerika'da fakir ortamdan gelen çocukların zihinsel gelişmelerinin zengin ortamdan gelen çocuklara göre daha yavaş olduğunu yapılan psikolojik araştırmalar göstermiştir. Bu fark 4 yaşından itibaren kendini göstermeye başlar. Hem zeka hem de bilişsel gelişme ölçümlerinde kendini gösteren bu fark nereden kaynaklanır? Çevredeki hangi özellikler bu sonuçlara götürür? Yukarıdaki soruya verilen cevaplardan biri çocuğun beslenme biçiminde yatar. Fakir ortamdan gelen çocukların anneleri ya cahillik ya da parasızlık sonucu daha yetersiz beslendiklerinden, gebeliklerinin ilk günlerinden itibaren beslenme farkları doğmaya başlar. Fakat Amerika'daki araştırmalar yetersiz beslenme faktörünü ortadan kaldırdıktan sonra da fakir ortamdan gelen çocukla zengin ortamdan gelen çocuk arasında zeka ve bilişsel gelişim farklarını ortaya koymuştur. Demek oluyor ki beslenme yetersizliği iki grup arasındaki farkları tümüyle açıklayamaz. Yapılan araştırmalar Amerika'da fakir annelerin çocuklarına daha az ilgi gösterdiklerini, çocuklarına karşı daha haşin ve sert davranışlarını ve çocuğun ilgi ve isteklerini pek hesaba katmadan kendi isteklerini birinci planda tuttuklarını göstermiştir. Annelerin bu tip davranışları çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini önler. Görülüyor ki çocuk yeterli gıda alsa bile bizzat fakirliğin kendisi zihinsel gelişimi önler. Fakirlikle beraber gelen bir etkileşim türü vardır. İşte esas sorun çocuğun ana babasıyla bu cins etkileşiminde yatar. Türkiye'de yapılan araştırmalar daha farklı özellikler ve sonuçlar verebilir. Eğitim yapmış, meslek sahibi ve dolayısıyla iyi gelir düzeyinde bulunan büyük şehirde oturan anne babaların, çocuklarıyla küçük kasabada oturan ve orta gelirli bir aile ortamında yetişen çocukların zihinsel ve sosyal gelişmelerinde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunacak mıdır? Kişisel görüşüm, küçük kasabada oturan çocukların gelişimleri lehine bir fark